Ayrım 10. Takunyalı Führer Ergün Poyraz. Sayfa 155. 23 Ocak 2006 tarihinde Tayyip'e yakınlığı ile bilinen ve sahipliğini Albayrak kardeşlerin yaptığı Yeni Şafak gazetesinin manşetinde "Una kıtan bombası" başlıklı bir haber yayınlanıyordu. Veli Toprak imzalı haberde Maliye Bakanlığı'nın yaptığı incelemelerde genel merkez inşaatı yapan bir partinin hesaplarında 150 trilyon lira olduğu açıklanıyordu. Haber üzerine ortalık karışıyor, un akıtan bilgiyi kendisinin vermediğini söylerken muhabir Tercüman gazetesine demeç veriyor ve un akıtanın bu sözleri kalabalık bir grup içinde iki ayrı yerde söylediğini aktarıyordu. Bu arada un akıtanın basın danışmanı açıklamanın kasetinin olup olmadığını sorduruyor, kaydın olmadığını öğrenince de haberi yalanlıyordu. Bu arada yapılan tartışmalar sonucunda yine Kemal Unakıtan'ın talimatıyla 500 milyar lira ve üzeri banka hesaplarına yönelik yapılan incelemeler sırasında Nakşibendi Tarikatı'nın İskenderpaşa cemaatinin üst düzey yöneticilerinden birisine ait 3 bankada toplam 2 trilyon 350 milyar lira hesaba rastlanıyor ve bu bilgi el altından basına sızdırılıyordu. Böylece bu isme AKP karşısında yeni bir oluşumla çıkmaması için ciddi bir uyarı yapılıyordu. İsmi NC olarak fısıldanan kişi hakkında incelemelerin yapılıp yapılmadığı, sonucu hakkında daha sonra bir bilgi verilmiyor. Verilmediği gibi gelir idaresinde uzun süre kafalar karışıyordu. Oysa kafaların karışması için hiçbir neden yoktu. İskenderpaşa cemaatine mensup isimlerden isminin başında N, soyadının önünde C harfi olan üst düzey yöneticilere bir bakalım. Tarikatın kurucusu Mehmet Zahit Kotku 1980 yılında öldü. Yerine Profesör Esat Coşan geçti. Esat Coşan 4 Şubat 2001 tarihinde Avustralya'da yanında damadı Profesör Doktor Ali Uyarel olduğu halde geçirdiği bir trafik kaza sonucu hayatını kaybediyordu. Profesör Doktor Esat Coşan kaza geçirmeden önce parti kurma hazırlıklarını son safhaya vardırıyor, AKP'nin karşısında en ciddi muhalif olma hazırlıklarını yürütüyordu. Şimdi dönelim yine NC'ye. Nakşibendilerin şeyhi Esat Coşan'ın trafik kazası sonucunda ölümü üzerine yerine oğlu Nurettin Coşan geçiyordu. Nurettin Coşan babasının yarım bıraktığını tamamlamak üzere 29 Ağustos 2002 tarihinde Sağduyu adlı partiyi kuruyor, başta AKP olmak üzere birçok kesimi rahatsız ediyordu. Parti geliştikçe oyların bölüneceği endişesi birçok kesimin baş düşüncesi oluyordu. Nakşilerin yeni şeyhi Nurettin Coşan'ın ilişkili olduğu şirketlere bakınca karşımıza sağlıktan turizme, eğitimden radyo ve televizyonculuğa, otomotivden gıdaya, tarım ve hayvancılıktan inşaata, sigortadan kağıt ve matbaaya kadar muazzam bir yapılanma ortaya çıkıyordu. İşte Nurettin Coşan'ın ortak veya yönetici olduğu şirketler. Merkezi Küçükçamlıca'da olan Akra Televizyon Habercilik ve Yapım AŞ, merkezi Kartal'da bulunan tasfiye halindeki Sürur Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, merkezi Güneşli'de yer alan Davet Yayıncılık Radyo Televizyon ve Habercilik Ticaret AŞ, Üsküdar'da faaliyet gösteren Asfa Eğitim Tesisleri AŞ, Üsküdar merkezli Vera İç ve Dış Ticaret AŞ, Topkapı'da Tomar Kağıtçılık, Matbaacılık Sanayi ve Ticaret AŞ, Fatih'te Sim A İhtiyaç Maddeleri Pazarlama AŞ, Küçükçamlıca'da faaliyette bulunan Server Holding AŞ, Ümraniye'de aynı isimle çalışan Ümraniye Sağlık Tesisleri ve Ticaret AŞ, Kadıköy'de faal Medizin'de Sağlık Hizmetleri AŞ, Yenibosna'da faaliyet gösteren Haksağ Sağlık Hizmetleri AŞ, yine Fatih'te Fuzul Otomotiv ve Dış Ticaret ve İnşaat Sanayi AŞ, Fatih'te bir başka şirket Bonanza Modern Tarımcılık ve Hidropolik Sistemler Limited şirketi, Mecidiyeköy'de Grafik Reprodüksiyon Sanayi AŞ, Topkapı Merkezi Ümran İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ, Üsküdar'da Yıldız Danışmanlık Televizyon Reklam Prodüksiyon Sanayi ve Ticaret AŞ, Fatih'te Akva Sigorta Aracılık Hizmetleri AŞ, Üsküdar'da Yavuz Radyo ve Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi, Küçükçamlıca'da Necat İnşaat ve Dış Ticaret Sanayi AŞ, Fatih'te Seha Neşriyat ve Ticaret AŞ. Unakıtan'ın bombası ve ardından gelen gelişmeler hedefini buluyor, İskenderpaşalı Nakşiler sahaya bir başka parti süremiyorlardı. Tayyip gerek Kasımpaşa Akıncılar'da gerekse MSP Gençlik Teşkilatı'nda oldukça silik bir isimdi. Peş peşe gelen cinayetler yavaş yavaş önündeki engelleri kaldırmıştı. 1971 yılında atılan bomba Mustafa Bilgi'yi parçalarken MTTB'de Tayyip'in önü açılıyordu. ve o güne kadar MTTB'ye giremeyen Tayyip, MTTB'de cirit atmaya başlıyordu. Ardından 5 Temmuz 1980 tarihinde Sedat Yenigün'ün öldürülmesi, MSP gençlik kollarında kendisini rahatlatıyordu. Edebiyat öğretmeni olan Sedat Yenigün, Akıncı Gençler arasındaki ününü MTTB Orta Öğretim Komitesi'nde yaptığı çalışmalarla sağlıyordu. MTTB Yönetim Kurulu üyesi de olan Yenigün, basın yayın müdürlüğü de yapmıştı. Kendi çıkarttığı İslami Hareket başta olmak üzere Milli Gazete ve Milli Gençlik gibi basın organlarında kah kendi adıyla, kah Mehmet Mengüç Müstehar ismiyle yazılar yazıyor, kitap tahlilleri yapıyor, edebi makaleler kaleme alıyordu. Akıncı gençliğin önde gelen ismi Metin Yüksel'in Fatih Camii avlusunda Nakşibendi tarikatı üyesi, eşi Kara Çarşaflı ve MHP yöneticisi İhsan Barutçu, Ali Ağa lakaplı Ali Bilir ve C.Y. tarafından MAP marka el yapımı bir tabanca ile kurşunlanması sonucunda hayatını kaybetmesi Akıncılar örgütünde Tayyip'in hakimiyetine yol açıyordu. Metin Yüksel'in katillerinin isimleri belliyken Tayyip ve ekibi ne hikmetse onlardan hesap sorma yerine işbirliğine gidiyor, katilleri kavmiyetçiler diye nitelendirerek adeta gizliyorlardı. Metin Yüksel MTDB Merkez Orta Öğretim Komitesi tiyatro bölümünde hem orta öğretim komiteleriyle hem de yüksek öğretim komitelerinde görevli olan isimler arasında en önde gelen isimlerden biriydi. MTTB'nin Çanakkale şehitlerine anma etkinlikleri dahil bütün etkinliklerde tek söz sahibiydi. Tayyip biyografisinde MTTB'nin düzenlediği merasimlerde çok iyi şiir okuduğunu söylese de bu gerçekleri yansıtmıyordu. Çünkü Metin Yüksel ve ekibi o günlerde Tayyip'e, Gül'e ve Arınç'a metelik bile vermiyorlardı. Metin Yüksel'in başını çektiği Akıncılar, o günlerde Fatih Haydar Mahallesi'nde cumartesi ve salı günleri insanlara ücretsiz muayene hizmeti veren Akıncılar Derneği'ne bağlı çalışan bir dispanser açmışlardı. Yüksel ve arkadaşları bu çalışmalarında Vakıf Gurebe Hastanesi'nin başhekimi Doktor Mazhar Özban'dan önemli bir destek alıyorlardı. Vakıf Gureba Hastanesi'nin doktorları da düzenli olarak dispansere gelerek fakir hastaları bedava muayene ediyor, ilaçlarını da bedava olarak eczanelerden temin ediyorlardı. Fatih Akıncılar Derneği ile Metin Yüksel, Akıncılar ve MSP Teşkilatı'nda adeta bir efsane gibi konuşulmaya başlanmıştı. MSP Genel Merkezi'nden Metin Yüksel ve arkadaşlarına kutlama üzerine kutlama telgrafları geliyor, ödül üzerine ödül alıyorlardı. O tarihlerde İmam Hatip liselerinin içinde sadece Kayseri İmam Hatip'te kız öğrenciler okuyordu. Okul müdürü kız öğrencilerin Kur'an-ı Kerim dersleri dışında başörtüsü takmalarını yasaklayınca MSP Genel Merkezi'nden Kayseri'de eylem yapıp bu olayı protesto etme kararı alınıyordu. Bu eylemde baş görevi almaya hiçbir Akıncı örgütü cesaret edemiyor, ancak Metin Yüksel ve Fatih Akıncıları hemen ileri çıkıyorlardı. Kayseri'ye gidiyorlardı. Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü başta olmak üzere her yerde boykota başlıyorlar, duvarlara yazılar yazılıyordu. Metin Yüksel'in başkanı olduğu Fatih Akıncılara bağlı gençlerin hemen hepsi bir camiye giderek cuma vaazında halkı örgütlüyorlardı. Kayseri'de tansiyon bir anda yükseliyor, her yerde gösteriler düzenleniyordu. Bu gösterilerde polisle girişilen kavgada ön sırada yine Metin Yüksel yer alıyordu. Bu arada Metin Yüksel başta camiler olmak üzere insanlardan çuval çuval toplanan paraların akıbetini soruyor, paraların nerelere harcandığı konusunda araştırmalar yapıyordu. Gerek Metin Yüksel'in başarılı çalışmaları, gerekse toplanan paraların akıbetini araştırması, o günlerde başta Tayyip'in üye olduğu Kasımpaşa Akıncılar olmak üzere birçok derneğin tepkisine ve kıskançlığına yol açıyordu. Akıncılar ve MSP teşkilatlarında sivrilmek isteyenler önce sol grupları Metin Yüksel ve arkadaşlarına karşı kışkırtıyorlar. Bu tahriklerin sonucunda 26 Ekim 1977'de Metin Yüksel ve arkadaşları Ömer, Osman ve Muzaffer silahlı saldırıya uğruyordu. Yüksel vücuduna isabet eden 3 kurşun ile yaralanıyordu. Kurşunlanma olayı Metin Yüksel'in şöhretini daha da arttırıyor, onu İslami hareketin yön vericisi durumuna getiriyordu. Akıncılar içinde her zaman olduğu gibi yine cadı kazanları kaynamaya başlıyor. Kasımpaşalı Akıncılardan M. Ali, Hüseyin, Abdullah, Recep ve Bülent, ülkücülerle beraber gittikleri Fatih Camii'nin ayakkabılığına bırakılan ayakkabılara işiyorlar, suçu da Metin Yüksel ve arkadaşlarının üzerine atıyorlardı. O günlerde Fatih ülkücülerinin büyük çoğunluğu Nakşibendi ve İskender Paşa dergahı müridi olduğu için aynı dergaha bağlı akıncılarla yakınlıkları da fazlaydı. Bu yakınlığı kullanarak Metin Yüksel grubunun Hümeyni yanlısı ve Şii oldukları ve aralarını açmak gayesiyle bu davranışları sergiledikleri iftiralarına sarılıyorlardı. Öyle ya, o günlerde Ergenekon masalları akıllılarına gelmiyordu ki onlara da Ergenekoncu desinler. Gelse de ne olacaktı? O vakitlerde bugünkü gibi emir eri kıvamında çalışacak hakim, savcı ve polisleri nasıl bulacaklardı? Kasımpaşa akıncıları içinde yer alan bu grubun yalan, iftira, tahrik ve yönlendirmeleri sonucu 23 Şubat 1979 tarihinde Fatih ülkücülerinden 3 kişi Metin Yüksel'i cuma namazı çıkışında kurşunlayarak öldürüyorlardı. Metin Yüksel cinayetinde rol alan isimlerden bazıları bugün MHP ile yapılan türban ortaklığının altyapısını da oluşturuyor, geçmişten gelen şirket bağı, barut ve barutçu ortaklığı hala devam ediyordu. Gerek Mustafa Bilgi ve gerekse Metin Yüksel ile Sedat Yenigün, MTTB, Akıncılar ve MSP teşkilatlarında en çok sevilen ve sayılan isimlerdi. Onlarca kitapları, makaleleri, edebi eserleri vardı. Dergiler çıkarıyor, her kesimi kucaklamaya çalışıyorlardı. O sıralarda sucuk imalathanesinde çalışıp işkembe, mumbar, bağırsak temizleyen, insanlara at ve eşek hediye eden Tayyip ve ekibine ise hiç kimse yüz vermiyordu. Ne Akıncılar'da, ne MTTB'de ve ne de MSP teşkilatlarında esameleri bile geçmiyordu. Tayyip, Metin Yüksel, Sedat Yenigün ve Mustafa Bilgi'nin gerek edebi gerek diğer konulardaki bilgi ve birikimleri karşısındaki ezikliğinin acısını taşıyordu. Nasıl taşımasın? Bu isimlerin her biri başlı başına kendi camialarının bir entelektüelleriydi. Camialarında fakirin yanında derdi olanın ardındaydılar. Kitapları, makaleleri vardı. Milli Gazete başta olmak üzere İslami gazete ve dergilerde düzenli olarak yazıları çıkardı. Hem ilahiyatta hem de felsefede ve siyasette söz sahibiydiler. Arapçayı ve Türk dilini de çok iyi kullanıyorlardı. Bu iki dilin yanında bir de yabancı dil biliyorlardı. Bu isimlerle Tayyip arasında dağlar kadar fark vardı. İki satır yazıyı bile kaleme alamayan Tayyip'in bildiği tek şey sucukçuluktu. Sucuğun içine at eti, eşek eti nasıl yerleştirilir bir onu öğrenmişti. Kaldı ki o işi de eline yüzüne bulaştırmış, yakayı ele vermişti. 1998 yılında Nesil Yayınlarından çıkan ve İbrahim Ethem Deveci adlı birinin kaleme aldığı kitabı kendi yazmış gibi gösteriyordu. Kitabın kapağında yer alan yazar bölümünde Recep Tayyip Erdoğan ismi yer alıyor, kapağın ortasında kendi boy fotoğrafı bulunurken kitap adı olarak da "Bu şarkı burada bitmez" cümlesi yer alıyordu. Sadece kitap mı apartmaydı? Olur mu? Kitabın adı olarak kapağa basılan "Bu şarkı burada bitmez" beyti de Şanar Yurdataban'dan yürütmeydi. Dün bunları yürüten Tayyip bugün Türk milletinin geleceğini çalıyordu. Metin Yüksel, Sedat Yenigün ve Mustafa Bilgi ve diğer isimlerin birer birer öldürülmelerinin ardından Graham Fuller başta olmak üzere CIA elemanlarının desteğiyle Tayyip'in önü açılmaya başlıyor, diğer eli kalem tutan kültürlü insanlar başlarına geleceklerden korktukları için meydanı Kasımpaşalılara bırakıyordu. Sucukçu Tayyip o günlerde kalan ezikliğini ve eziklikten doğan kompleks ve hıncını bugün hala sürdürüyordu. CIA Türkiye masası şefi Graham Fuller'ın yakın arkadaşı Ruşen Çakır'ın Fethmi Çalmuk'la beraber kaleme aldığı Tayyip'i Parlatma kitabında Mustafa Bilgi ve diğer arkadaşlarını kaybeden Tayyip'in günlerce ağladığından bahsediliyordu. Oysa Tayyip bırakın ağlamayı zerre kadar bile üzülmemişti. Öyle ki dava arkadaşlarının ölüm yıl dönümlerine katılmadığı gibi bir ileti bile göndermeyi zul saymıştı. Sadece bu kadar mı? Olur mu? Metin Yüksel'in öldürülmesiyle meydan Tayyip ve ekibine kalıyordu. Tayyip bırakın Metin Yüksel'in katilleriyle mücadele etmeyi, olayı kapatmak ve üzerine gitmemek için elinden geleni yapıyordu. Bu durum Tayyip'i övme kitabında bile gizlenemiyordu. Metiye kitabının 27. sayfasında Tayyip'in ve MSP teşkilatının olaylar karşısındaki tavrı bakın nasıl anlatılıyordu. Bir tarafta MTTB, diğer tarafta Akıncılar olmasına karşın Tayyip Erdoğan MSP İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığı sırasında inanılmaz bir denge kurmuştu. Bütün İslami gençlik hareketi neredeyse MSP Gençlik Kolları tarafından yönlendiriliyordu. Tayyip Erdoğan'ın ekibi örneğin ülkücüler tarafından Fatih Camii avlusunda öldürülen Metin Yüksel'in cenazesinde çok etkin rol oynamadılar. MSP İstanbul Gençlik Teşkilatı metinin kavgası sürdürülecektir şeklinde açıklama yaptı. MSP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı 25 Şubat 1979'da Milli Gazete'ye verdiği taziye ilanında ise saldırganları isim vermeden beşeri sistemlerin kölesi inancımızın istismarcısı münafık zihniyetler şeklinde tanımlıyordu. Otel motel açılışlarını kaçırmayan, İBDAC'ye bile tebrik kartı gönderen Tayyip, ne Metin Yüksel ve arkadaşlarının anmalarına, ne Mustafa Bilgin'in ne de Sedat Yenigün'ün öldürülme yıldönümlerinde yapılan etkinliklere katılıyordu. Bu etkinliklere katılmadığı gibi en ufak bir mesaj bile göndermiyordu. Siyasal İslamcılarda özellikle Metin Yüksel'in katillerinin isimleri belliyken ne hikmetse onlardan hesap sorma yerine işbirliğine gidiyor, katilleri kavmiyetçiler diye nitelendirerek adeta onları gizliyorlardı. Kitabın 27. sayfasında Metin Yüksel'in son zamanlarda ciddi bir İran sempatizanı olduğu biliniyordu. Hatta İran'a hicret etmek istediği bile ifade ediliyordu. MSP ise İslami gençliği İran'ın aşırı tesiri altında bırakmamak için direniyordu. Deniyordu ki bu doğruydu. Metin Yüksel ve ekibi İran karşı devriminden etkilenmişti. Tayyip'in beynimin yarısı diye tanımladığı Mehmet Metiner o günlerde Metin Yüksel'in ekibindeydi. Metin Aydın kod adını da kullanan Metiner İran'a gitmiş ve İran karşı devrimini öven Şafak'ta 10 gün adlı kitabını yayınlamıştı. Metiner Metin Yüksel'in öldürülmesinin ardından Tayyip'in ekibine katılmıştı. Yüksel'in İran yanlısı eylemleri Türkiye'de Vehhabi şeriatını yaymak için oluk oluk para akıtan Suudi yönetimini ve onların buradaki taşeron örgütü olan MSP'yi ve yan kuruluşlarını telaşlandırmıştı. Bu nedenle Metin'in kaleminin kırılmasına genel merkez de onay vermişti. Metin Yüksel'in ekibinden son kalan iki isim de öldürülüp ekibinin enterne edilmesinin ardından meydanın kendisine kaldığını gören Tayyip kolları sıvıyor, toplantılar yapıyor, etkinlikler düzenliyordu. Gençlere cihat ruhunu aşılamaya çalışıyor, teşkilatlar arasında dört dönüyordu. Ve böylece Paytak Reco olmuştu artık Mücahit Tayyip. Metin Aydın, Mehmet Kahtalı, Metin Korkmaz, Aydın Seçil gibi değişik kod adları kullanan Mehmet Metiner de Tayyip'in yol arkadaşları arasına katılıyordu. Metiner Tayyip ile ilişkisini anlatırken abi kardeş gibi izliyordu. 11 Mayıs 1980'de MSP Şişli Gençlik Kolları Kongresi'nde konuşan Tayyip şunları söylüyordu. Milli selamet gençliği yok olma pahasına zulmetten nura haykırmaya memurdur. Zulmeti nuruyla yıkmaya taliptir. Gençliğimiz ilahi davaya ulaşmak için dikenli yollara taliptir. Cihat takatin son noktasına kadardır. Attığımız her adımın bir karşılığı vardır. Günümüzde Haçlı zihniyeti eskisi o oranla daha modernize edilmiş şekilde karşımızdadır. AET, IMF ve OECD bunların örnekleridir. Bu itibarla milli selamet gençliğinin küfre karşı yılmadan mücadele edeceğine inanıyorum. Tayyip'i övme kitabının 28. sayfasında Tayyip'in Metin Yüksel'in ardından nasıl meydanlarda boy gösterdiğinin bir başka örneği daha veriliyordu. MSP Gençlik Kolları Mayıs 1980'de büyük bir gövde gösterisine hazırlandı. İstanbul'un fethinin 527. yıl dönümünde spor ve sergi sarayını tıka basa doldurmayı başaran gençlik örgütü, canhıraş bir şekilde kürsüdeki konuşmacıyı alkışlıyor, onun lehine sloganlar atıyordu. Sebil dergisi şaha kalkan bir at sırtında olduğu intibağını veren heyecanlı konuşmacının İslamcı gençlere şöyle hitap ettiğini yazıyordu. Hayat büyük bir velinin ifade ettiği gibi iman ve cihattan ibarettir. Konuşmacı Tayyip Erdoğan'dan başkası değildi. Erdoğan konuşmasında salonu dolduran gençleri hazır asker olarak tanımlıyor ve onlara şöyle sesleniyordu. Sizler bu müstakbel fetih hareketinin birer askerisiniz. Çoğunuzun adı Ahmet, Mehmet'tir. Bunlar o büyük varlığın adıdır. O büyük varlığın yani peygamberler peygamberinin. Lakin ne hacet, gerektiğinde hepiniz birer Mehmetçik değil misiniz? Metin Yüksel ve ekibinin öldürülmelerinin üzerinden daha 4 ay bile geçmeden 5 Haziran 1980 tarihli Suudi kökenli rabıta örgütü tarafından desteklenen Sebil gazetesi Tayyip'i İslamcı gençliğin gerçek liderlerinden diye tanımlıyordu. O zaman Metin Yüksel ve diğerleri sahte miydi? Suudi destekli gazete Tayyip'in büyük boy bir fotoğrafını da yayınlıyor ve fotoğrafın altına onun şu sözleri konuyordu. Biz kurtarıcı bir nesiliz. Yukarıda da belirttiğim gibi Tayyip'in Metin Yüksel, Mustafa Bilgi ve Sedat Yenigün gibi isimlerin karşısındaki ilmi yetersizliğinden olacak. Nasıl olmasın ki? Onların onlarca kitabı, gazete ve dergi yazarlığı, edebi denemeleri varken Tayyip'in ne bir makalesi, ne bir kitabı, ne de bir şiiri vardı. Bu nedenle kapıldığı kompleksi gidermek için Ruşen Çakır'ın kaleme aldığı kitapta şiir okuma yarışmalarında ve kompozisyon yazma müsabakalarında birinci seçildiği şu sözlerle anlatılıyordu. 1973 yılında Tercüman Gazetesi tarafından düzenlenen en iyi şiir okuma yarışmasında Erdoğan Türkiye birincisi seçildi. Ertesi yıl ise liseler arası en iyi kompozisyon yarışmasında Ahmet Kabaklı'nın elinden birincilik ödülünü aldı. Genç yaşta edebiyata düşkünlüğü gözden kaçmıyordu. Her ne kadar Çakır ve Çalmuk dünün sucukçusuna genç yaşta edebiyata düşkünlüğü gözden kaçmıyordu şeklinde gerçek dışı övgülerde bulunsalar da bu övgülerin nasıl sanal olduğunu yine bir sayfa sonra kendileri tarafından ifşa edilmesi gözden kaçmıyordu. Kitabın 21. sayfasında 1973 yılında Tercüman Gazetesi tarafından düzenlenen en iyi şiir okuma yarışmasında Türkiye birincisi seçildi. Ertesi yıl ise liseler arası en iyi kompozisyon yarışmasında Ahmet Kabaklı'nın elinden birincilik ödülünü aldı. Şeklindeki açıklamaları kitabın 23. sayfasında 1973'ün yaz aylarıydı, MSP kurulmuştu ve seçimlere hazırlanıyordu. Erdoğan İmam Hatip Lisesi'ni bitirdiği yıl, yıllar sonra kendisine bağlanacak olan İETT'ye transfer oldu. Yani neymiş? 1973 yılında İmam Hatip'i bitirmiş ve İETT'ye transfer olmuş. O zaman kısa bir hatırlatma daha yapalım. 1973 yılında liseler arası en iyi şiir okuma yarışmasında birinci olan ve aynı yıl liseyi bitirmesine rağmen kitap yazarlarına ve yine Tayyip'in açıklamalarına göre ertesi sene daha açık deyişle 1974 yılında liseler arası kompozisyon yarışmasında nasıl olur da birinci olur ve bir de ödül kazanır? Boşuna söylenmemiş. Atma Recep, atma, hepimiz din kardeşiyiz. Bir sayfa önce söylediğini bir sayfa sonra farkında olmadan yalanlayan Tayyip de diğer siyasal dinciler ve Fethullah gibi kendi kendini ele veriyor ve yine kendi kendinin Brutus'u oluyordu. Hem de Takunyalı Brutus. İlintili ölümler sadece bu kadar mı? Olur mu? AKP'nin kuruluşunda büyük bir rol oynayan ve AKP'nin kuruluş tarihini bile herkesten önce müjdeleyen İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu Roger Short, Tayyip'i yakın markacı alıp karşısına İngiliz vatandaşı bakan adayları dikerek bunaltınca CIA destekli yerli el-Kaideciler tarafından bombalanarak öldürülüyordu. Short, Tayyip'in cumhurbaşkanı olma isteğine de şiddetle karşı çıkıyordu. Gerçi Tayyip Short'un öldürülmesiyle öne geçtiği Cumhurbaşkanlığı Savaşı'nı Ekim 2006 ayı ortalarında zor geçirdiği bir gecenin ve iç kale misafirliğinin ardından tutulduğu Sara krizi ve rehin kaldığı Mercedes'te kaybediyordu. Bu soruşturmada yer alan savcılardan biri olan Zekeriya Öz hakkında 23 Mart 2008 tarihli Bugün gazetesinin baş sayfasındaki bir habere göz atalım. Derin davanın Öz el savcısı, Öz bir İsrail gemisine saldırı hazırlığında yakalanan el-Kaideci Loi Sakka hakkında hazırladığı iddianame ile dikkat çekti. HSBC Bank, İstanbul'daki İngiliz Başkonsolosluğu ve sinagogları bombalayan teröristlerin Suriye'ye Sakka'nın yanına gönderildiğini belgeledi. Öz, Sakka'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti. Yazı böyle bitiyor ama gerçekte yapılan ve Zekeriya Öz tarafından gerçekleştirilen eylem ise insanları Sakka ve diğerleriyle oyalamaktı. Böylece İstanbul bombacıları olaydan hemen sonra bağlı bulundukları CIA tarafından Irak'a kaçırılmıştı. Burada diğer arkadaşları ile Iraklıların ve Türkmenlerin katliamlarında kullanılmış, Iraklı ve Türkmen kadınlara tecavüz ettirilmiş, bebekler bile parçalattırılmıştı. Tayyip ise İsa Mesih Bush'u korusun şeklinde dua etmiş, ABD'lilere olan duasını muzaffer askerlerinizin en az kayıpla ülkenize dönmesini dilerim şeklinde sürdürmüştü. ABD ve Irak yönetimlerinden İstanbul bombacılarının devamlı iadesi istenmiş, katillerin işkenceleriyle ünlü Ebu Ghraib'de olduğu gibi baştan savma açıklamalarla ABD ve Irak yetkilileri bu kaçan militanları bize vermemişti. İngiltere'nin baskıları sonucunda ve dışişlerinin ısrarlı taleplerinin ardından bombacıların Musul'daki Baduş cezaevinden kaçtıkları en sonunda bildirildi. Ama insanlar bu katilleri Suriye'de ararken, bu arada Bakan Şimşek'in İngiliz vatandaşı olduğunun üflenmesi, yürütmenin savcısı ve Sakka şov olayları sonucu gözler başka yönlere çekilerek herkesin dikkatleri katillerden kaçırılmıştı. AKP'nin bir nevi kurucusu olan Roger Short, cinayeti de irdelenmemiş, bu cinayetin de üstü örtülmüştü. Ardından uydurulan Ergenekon yalanları ile bir başka senaryo sergilenmeye başlanmıştı. Aydın Menderes, Refah Partisi döneminde parti kurma çalışmalarına başlayarak Tayyip'in hayallerine limon sıkmıştı. 1980 öncesinden beri Tayyip'in danışmanı olan ve Tayyip tarafından beynimin yarısı şeklinde tanımlanan Mehmet Metiner, hemen Menderes'e danışman olmuş ve Menderes'in geçirdiği şüpheli kaza sonucunda felç olmasının ve parti kurma olayının da bitmesinin ardından tekrar Tayyip'in yanına dönmüştü. Üzeyir Garih Tayyip'e şiddetle karşıydı. Yıllarca Erbakan'a asistanlık yapmış, Erbakan'ın dahil olduğu hükümetlerde sorunlarını tereyağından kıl çeker gibi halletmişti. Türkeş'e ve MHP'ye de son derece yakındı. Partiye maddi yardımda bulunuyordu. Alparslan Türkeş'in ardından Tuğrul Türkeş'e de aynı şekilde yakındı. Ergenekon operasyonunda Güler Kömürcü ile Tuğrul Türkeş'in telefon görüşmeleri Şamil Tayyar tarafından çarşaf çarşaf yayınlandı. Türkeş'in sesi kesildi. Garih Türkeş ve Erbakan'a ne kadar yakınsa Tayyip'e de o denli uzak duruyordu. Yaşasaydı Tayyip asla milletvekili olamazdı. 4 Şubat 2001 tarihinde Tayyip'in önündeki en büyük engellerden Esat Coşan'ın trafik kazasıyla ortadan kaldırılmasının ardından Yahudiler tarafından yetiştirilen, Yahudilerce ödüle boğulan Tayyip'e karşı çıkan, onun önündeki engel konumundaki tek isim olan Yahudi Üzeyir Garih, Mason localarında konferans vermesi gereken bir günde 21 Ağustos 2001 tarihinde öldürülüyordu. Olayın ardından ortaya bir Küçük Hüseyin senaryosu çıkarılıyordu. Oysa Garih'in hayatı incelendiğinde cumartesi günleri Mason localarında konferans verdiği görülecektir. Tayyip sadece İbdaci'ye mi yakındı? Tabii ki hayır. Babama ve çocuklarıma kefil olmam derken küresel terörist Yasin El-Kadı'ya kendisine kefilim, babam gibi güvenirim, ona kendime inandığım gibi inanıyorum şeklindeki sözleriyle kefil oluyordu. Yasin El-Kadı'yı eleştirenleri şu sözleriyle tehdit ediyordu: onları hoplatacağım. Yine bir başka uluslararası terörist Gulbettin Hikmetyar'ın dizleri dibine çökerek fotoğraf çektiriyordu. Almalki, İdris Ahmet Nasreddin, gerek yakın akrabası olan Külünkler ve gerekse bazı AKP yöneticileri üzerinden yakın olduğu diğer küresel teröristlerden bazılarıydı. TWRA'nın da kurucusu Hasanein ile Sudan'da gizli gizli buluşuyordu. Yine Sudan'da gözlerden uzak görüşlü bir başka küresel terörist ise ünlü Usama Bin Laden'di. Daha önce de belirttiğim gibi Tayyip'in gerçek yüzünü ortaya çıkaran, yolsuzluklarını belgeleyen, ona muhalif olan isimler ya kazaya uğruyor ya öldürülüyor ya da birçok tezgah ve iftiralarla cezaevlerine gönderiliyorlardı. Ülkenin bu duruma gelmesinde en önemli etkenlerden biri de ülkemizin emniyetini sağlayan bazı emniyetçilerin yetiştirilme şeklinde yatmaktaydı. Karşı devrim iftiranamelerinde bu denli çok gerçek dışı iftiraların ve ithamların yer alması polis koleji ve akademilerinde verilen eğitimin bir sonucuydu. Bu okullarda ceza muhakemeleri usulü hukukuna giren Ali Şafak ve diğer birçok öğretim üyeleri şeriat düzenini hoş ve meşru gösteriyorlar, Türk hukuk sistemini aşağılıyorlardı. Batılılaşmanın Türk hukuk sistemini dejenere ettiği, harf ve kıyafet inkılabının toplumu geriye götürdüğü ve kargaşaya sürüklediği, Farsça ve Arapçanın geçmişte toplumu daha da yücelttiği şeklindeki safsatalar, kolej ve akademi öğrencilerine anlatılıyor ve bunların daha üstün olduğu belirtilmeye çalışılıyordu. Atatürk ilke ve inkılaplarının toplumu geriye götürdüğü şeklindeki hezeyanlar, yine buralarda verilen derslerin konuları arasında yer alıyordu. Laik eğitimin aksine davranan Ali Şafak, Fethullah Gülen cemaatinin düzenlediği Aban konferanslarının konuşmacıları arasındaydı. Polis Akademisi'nin üniversite düzeyine yükselmesiyle 2001 yılında Emniyet Teşkilatı'na amir yetiştirmek amacıyla kurulan Güvenlik Birimleri Fakültesi Dekanlığı'na Eylül 2008 tarihinde Ali Şafak getiriliyordu. Ali Şafak'ın başkanlığında akademide verilen derslerin kaynağı Fethullah Gülen'in şu sözlerinde gizliydi: Cumhuriyet ile beraber Arapça eğitimine karşı tavır alınması, o günün aydınının ve devlet yetkililerinin bir yanılgısıdır. Eğitimde dünden bugüne baskıcı ve dayatmacı zihniyetlerin zorlamasıyla kabul edilen tedrisat sistemini değiştirecek inkılapçı ruhlara ihtiyacımız var. Millet şu anda çeşitli dogmalarla zayi ediliyor.
10. ayrımın sonu. Sayfa 169.